Ayrım 15.
Sayfa 186. Şehit Nazım Bey, Mustafa Kemal Paşa'nın, bakanların, milletvekillerinin, sivil ve asker bütün yöneticilerin ve Ankara halkının katıldığı büyük bir törenle sonsuzluğa yolcu edilmiş, meclis rütbesini albaylığa yükseltmişti. Bundan böyle Şehit Albay Nazım diye anılacaktı. Mustafa Kemal Paşa bir gün içinde zayıflamış gibiydi. Günün acısını cepheden gelen olumsuz haberler daha da derinleştirmişti. Direksiyon binasına Yarbay Salih Omurtak'ın verdiği son bilgileri dinliyor, durumu haritadan izliyordu. Salih Bey'in açıklaması bitince başını göğsüne eğerek içine çekildi. Bir ikmal trenine cephane erzak ve sağlık malzemesi yükleyenlerin telaşlı sesleri duyulmaktaydı. Mustafa Kemal kim bilir kaç olasılığı tarttıktan sonra başını kaldırdı. Salih Bey dedi, şimdi tek amaç orduyu dağılmadan elde tutmak olmalı. Bunu sağlamak için daha geriye, hatta çok geriye bile çekilebiliriz. Ama böyle ağır bir kararın sorumluluğunu tek başına İsmet Paşa'ya yüklemek doğru olmaz. Durdu. İsmet Paşa'ya bir telgraf göndermek istiyorum, yazar mısınız dedi. Bir an düşünüp telgrafı yazdırdı. Hareket etmek üzere olan bir trenden yararlanarak sizinle gelip görüşmek istiyorum. Sıkıntı verir miyim? Cevabınızı bekliyorum. Batı cephesi karargahını savaş kademesi Karacahisar'a yerleşmeye çalışıyordu. Bu unutulmuş sessiz köy birdenbire çadırlar, atlar, arabalar, kamyonlar, koşuşan ve bağıran insanlarla dolmuştu. Osmanlı hanedanının atası Osman Bey'in 600 yıl önce beyliğini ilan ettiği tarihi yerdi burası. Karacahisar'da doğan o küçücük beylik 3 kıtaya yayılarak görkemli bir imparatorluk olmuştu. Ama değişen ve gelişen hayata ayak uyduramadığı için, kendini yenileyemediği, aydınlanmayı yaşayamadığı için giderek koflaşmış, büzülmüş, sonunda da bitmişti. Son Türkler bu yıkıntıdan yeni bir devlet çıkarmak için çırpınmaktaydılar. Bu çırpınış bugün bir dönüm noktasına gelip dayanmıştı. Yeni bir devlet kurmak ülküsü ya burada sönecek ya da yeniden canlanıp sürecekti. Komuta kuruluna gelen ilk bilgilere göre kuzeydeki İzzettin Çalışlar'ın birinci grubu düzenini koruyarak çekiliyordu. Süvari grubu örtme görevini yapıyor, üçüncü grup da az çok düzenle çekiliyordu. Ama cephesi beklenmedik zamanda ve yerden yarıldığı için dördüncü grup tümenlerinin çekilişinin düzensiz, hatta karmakarışık olduğu anlaşılmaktaydı. Beş tümenli bu gruptan dünden beri hiç haber yoktu. Kurmayların hepsi mutsuz, çoğu karamsardı. Binbaşı Kemal, düşman dördüncü grubun gerisine Türkmen Dağı'na akıyor diye inledi. Grup düşman içinde kaldı. Grup belki de dağılmıştı. Binbaşı Cemil Taner, sabah erkenden bir hava keşfi yaptırarak durumu anlarız dedi. Naci Tınaz umutsuzca başını salladı. Anlayamayız, uçaklar Eskişehir'e gelebildi ama bakım yapacak ustalar ve malzemeler daha yolda. Çekilen birliklerin ağırlıklarını taşıyan at ve öküz arabaları yolları tıkamıştı, ancak bir gün sonra geri gelebileceklerdi. Emir subayı İsmet Paşa'nın önüne şifresi çözülmüş bir telgraf notu bıraktı. Okur okumaz yüzü rahatladı. Çok iyi dedi, teşriflerine cidden müteşekkir olacağımı hemen bildir. Kurmaylar meraklanmışlardı, açıkladı. Mustafa Kemal Paşa sabah Eskişehir'de olacak. Böyle güzel bir sürprize galiba hepimizin ihtiyacı vardı. Haydi şimdi yarın için alınacak önlemleri konuşalım. Yunan ordu karargahı ilerleyen orduyu izleyerek Afyon kuzeyindeki Belcemeşe istasyonuna gelmişti. Komuta kurulu karargah vagonunda harita başındaydı. Yunan birliklerini küçük haçlar, Türk birliklerini küçük yıldızlar temsil ediyordu. Haçlar çoğalmış ve doğuya doğru yayılmıştı. Herkes haklı olarak neşeliydi. Cephesi yarılan Türk ordusu çekilmeye çalışıyordu. Güneydeki birlikleri hızlandırmaya karar verdiler. Böylece Seyit Gazi ve sonra da Eskişehir doğudan kuşatılarak Türk ordusu çember içine alınabilecekti. General Strategos heyecanlanarak emir verin diye bağırdı. Hemen harekete geçsinler. Hemen, hemen. Bu müthiş fırsatı kaçırmayalım. Düşman çekilirse havaya kılıç sallamış oluruz. Sarıyanis'in yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. Elimizden kaçamayacaklar. 17 Temmuz 1921 günü sabah 5'te Eskişehir'e gelen Mustafa Kemal Paşa'yı İsmet Paşa karşıladı. Otomobille Karacahisar'a hareket ettiler. Bu saatte son Türk birliği de azap içinde Kütahya'yı terk etmekteydi. Hızır gibi yetiştin, cephe yarılınca hepimiz çok sarsıldık. Üzülme, bir gün meclise de söyledim de yarılmayacak cephe yoktur. Mustafa Kemal Paşa'nın elini tuttu, sağ ol. Gelen son bilgileri açıkladı. Şoförün ve emir subayının yanında daha fazla konuşmadılar. Kurmaylar ve karargah subayları paşaları dört gözle bekliyorlardı. Uykusuz ve huzursuzdular. Mustafa Kemal Paşa hepsinin elini sıktı, hatırlarını sordu, kısa bir konuşma yaptı. Kütahya çarpışmasını kaybettik çünkü düşman bütün kaynaklarını seferber etmişti. Şu anda insan, silah ve araç bakımından bizden çok üstün. Ama beyler, Yunanistan'ın toplayabileceği azami kuvvet, sarf edebileceği azami gayret işte bundan ibaret. Hepsi bu. Şu halde bu kuvveti ve bu gayreti boşa çıkarırsak iş değişir. O andan itibaren de zaman bizim lehimize işlemeye başlar. İkiniz rahat olsun, bu gayreti boşa çıkarırız. Sakinliği ve olayı ele alışı subayları yatıştırmıştı. Mustafa Kemal Paşa odadan son çıkan Tevfik Bıyıklıoğlu'nun omzuna dokundu. Yavaş sesle, kendini bırakma, tıraş ol Tevfik dedi. Üç gündür tıraş olmayan binbaşı Tevfik utandı. Baş üstüne efendim. Mustafa Kemal ve İsmet Paşa harita serili portatif masanın başına geçip oturdular. Mustafa Kemal Paşa son durumun işlendiği haritayı inceledikten sonra sordu. Durum tatsız, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Düşman savaşı bizim için hezimete çevirmek üzere her taraftan bastırıyor. Bizim için en tehlikeli olasılık düşmanın güney kolunun sol kanadımızı yenerek ya da açığından dolaşarak ordumuzun gerisine geçmesi. Bunu önlemek için 12. gruba ne pahasına olursa olsun direnmesi emrini verdim. Süvari grubunu da sol kanadımıza yolluyorum. Yine durduramazsak yapılacak en doğru iş tabii orduyu yırpalatmadan basamak basamak geriye çekmek olacak. Duraksadı. Ama savaşmadan şehir ve toprak bırakmanın askeri bir zorunluluk olduğunu halka nasıl anlatırız? O benim sorunum. Sen tereddüt etmeden askerliğin gereği neyse onu yap. Bazı hazırlıklarım var. Uygun görürsen önce onları denemek istiyorum. Eğer sonuç alamazsam çekilirim. Çekilmeye karar verince düşmanla arayı iyice açmalısın. Orduyu yeniden toparlamak için zaman kazanalım. Mustafa Kemal elini haritanın üzerinde dolaştırdı. Anadolu'yu okşuyor gibiydi. Bence Sakarya Nehri'nin gerisine kadar çekil. İsmet Paşa içi burkularak baktı. Bu kadar geniş çekilme seni mecliste zor durumda bırakmaz mı? Zararı yok, göğüs gererim. Yeter ki ordu elde kalsın. Bakışları buluştu, anlaştılar. İsmet Paşa Mustafa Kemal'e dayanarak askerliğin gereğini yerine getirecek, Mustafa Kemal Paşa da İsmet Paşa'ya güvenerek meclisin ve kamuoyunun tepkisini göğüsleyecekti. Karargahın havası değişmiş, karamsarlığın yerini ümit ve azim almıştı. Öğle üzeri 4. grubun düşman içinden sıyrılarak Avdan köyüne ulaştığı haberi gelince İsmet Paşa kaç gündür ilk kez güldü. Nihayet iyi bir haber. 4. grup komutanı Kemalettin Sami Bey ve kurmay başkanı bir kütüğün üzerine çökmüş dinleniyorlardı. Az ilerideki yoldan karışık bir halde ağır makineli tüfek yüklü katırlar, bitkin, ayağı vuruk, kimi yaralı askerler, erzak ve cephane arabaları dik durmaya çalışan subaylar geçiyordu. Zorlukla ölüm çemberinden çıkmışlardı. Kemalettin Sami Bey, İsmet Paşa kurtulduğumuzu duyunca sevinecektir dedi. Kurmay başkanı yüzünü buruşturdu. Ama binlerce askerin silahıyla birlikte kaçtığını öğrenince de sevinci kursağında kalacaktır. Kemalettin Sami Bey elinin tersiyle terini sildi. Bu acı olayın sebeplerini tekrar tekrar konuşmalıyız. Gençleri çok iyi eğitmek gerekiyor. İstanbul hükümeti de emperyalistler de karşılarında bilinçli bir millet görmek istemiyor. Millileşmeyi sulandırmak için hemen faaliyete geçiyor namussuzlar. Neyse şimdi yemek işini halletmeye bakalım. Asker 2 günden beri aç. Yoğun savaş yüzünden evvelsi akşam askere yemek ve ekmek verilememiş, asker torbasındaki birkaç peksimetle açlığını bastırmıştı. Sonra da yollara dökülüp gerektikçe çarpışarak, dağılıp buluşarak, esir vermeden geri çekilmişlerdi. Elini alnına vurdu. Yahu biz de açız. General Papulas Türk ordusunun tamamını kuşatıp çember içine almak için tümenlerini son takatlerine kadar zorluyor, tümenler de ellerinden gelen gayreti gösteriyorlardı. Türk ordusu imha edilmeden geri çekilirse savaş çok uzayabilirdi. Türk komutanlığı orduyu ilk aşamada Karacahisar Seyit Gazi hattına çekip bu gayretleri boşa çıkarmıştı. Şimdi ordunun bu hatta direnmesi yeni gayretleri de boşa çıkarması gerekiyordu. Ordunun güvenliği özellikle sol kanadı oluşturan 12. grubun direncine bağlıydı. Mustafa Kemal Paşa sabah Karacahisar'dan Halit Bey'e bir telgraf göndererek cepheye geldiğini, sevgiyle gözlerinden öptüğünü bildirmişti. Yürekten bağlı olduğu Mustafa Kemal Paşa'nın bu kısacık telgrafı Albay Halit Bey'in kararlılığını iyice pekiştirip heyecanını katladı. İleri hatlara gitti, subayları ve askerleri ölesiye savunmaya hazırladı. Ne yorgunluk tanıyordu ne uykusuzluk. Diyordu ki 12. grup ordunun esenliğini sağlamak, vatana borçlu olduğu hizmeti yapmak için düşman hücumunu ne olursa olsun kırmak, siperini kaptıran kıta her ne pahasına olursa olsun geri almak zorundadır. 12. grubun bir birliği bu bilenmişlikle Prens Andreas'ın 12. tümenini Başören geçidini geçerken yakaladı. Tümen öncüsü savaşmak için yayılınca geçitle sıkışıp kalacak, bütün gece Türk ateşi yiyecekti. İngiltere'nin Atina elçisi Lord Granville gece Dışişleri Bakanlığı'na günün son raporunu yazdı. Afyon'dan sonra Kütahya'nın da bugün zapt edildiği haberi Atina'ya akşam geç saatlerde ulaştı ve mecliste başbakan tarafından açıklandı. Papulas Eskişehir'e yürüdüklerini bildirmiş, 50 bin kadar esir alındığı hakkında hikayeler anlatılıyor. Kilisenin çanları çalıyor, halk silah atarak sokaklarda dolaşıyor, yarın 101 pare top atışı yapılarak resmen zafer kutlanacak ve katedralde şükran ayini yapılacak. Haber Lord Granville'i de bir Yunanlı kadar sevindirmişti. Mustafa Kemal Paşa Karacahisar'da geceledi. Onun ve İsmet Paşa'nın cephenin bu kadar yakınında olduğunu bilmek yaralı ordunun moralini yükseltmiş, Sarp arazide Yunanların hızını kesmişti. 18 Temmuz sabaha karşı saat 3'te 12. gruba bağlı birlikler Seyit Gazi'nin kuzeybatısında 3 saray yakınında konmaya geçmiş dolgun bir Yunan alayını yakaladılar ve duman ettiler. Kaçan askerlerini alay sancağını açarak durdurmaya çalışan komutanın çabası işe yaramadı, alay dağıldı. Alayı korumak isteyen süvari tugayı da tutunamadı, o da kayıp vererek geri çekildi. Ama bu sınırlı başarılar durumu kurtarmaya yetmiyordu. Genel bir başarı kazanmaya imkan kalmamıştı. Çünkü kaçaklar durmadan artmakta, ordu erimekteydi. Kimileri işgal altında kalan köylerine kaçıyor, kimileri dağlara dağılıyordu. Bazı azgın kaçak grupları ise cepheye yollanan küçük takviye birliklerini geri çeviriyor, komutanları niye din kardeşlerimizi kırdırıyorsunuz diye tehdit ediyor, silah zoruyla erleri serbest bıraktırıyorlardı. Bir kısmı da çapulculuğa soyunmuştu, köyleri ve ikmal kollarını yağmalamaktaydılar. Yunan tümenlerinin batıdan Eskişehir'e yaklaşması üzerine İsmet Paşa resmi dairelerin Eskişehir'den ayrılıp Mihalıçık'a taşınmasını emretti. Subay aileleri Mihalıçık ve Sivrihisar'a, hastane, uçak bölüğü ve silah tamirhanesi Ankara'ya çekilecekti. Son trende geçtikten sonra Eskişehir doğusundaki demiryolu köprüsü uçurulacak, demiryolda geri çekildikçe bozulacaktı. Eskişehir'de panik başladı. Başhekim Şemsettin Bey, doktor, hemşire ve hasta bakıcıları acele topladı. Hiç dinlenmeden çalışmışlardı, ayakta zor duruyorlardı. Başhekim haber kötü dedi, Eskişehir boşaltılıyor, Ankara'ya gidiyoruz. Kımıldatılmayacak kadar ağır olanları yazık ki burada bırakacağız, geri kalanlar istasyona taşınacak. Genç bir doktor öne çıktı. Efendim, yola çıkamayacak ağır yaralılarımızla birlikte ben de burada kalmak istiyorum. Hiçbirini düşmanın şefkatine bırakamayız. Başhekimin gözleri yaşardı, sağ ol kardeşim. Güçlükle kendini toparladı. Gecikiyoruz, hazırlığa başlayalım. Eskişehir Havaalanı Komutanı da herkesi toplayıp şu emri vermişti. Uçaklar bütün malzeme ve herkes Polatlı'ya gidecek. Haydi beyler, iş başına. Polatlı'da yedek bir havaalanı vardı. Silah tamirhanesine gelen bir binbaşı da perişan bir yüzle subaylara ve ustalara savaş talihi böyle tecelli etti dedi. Tamirhane Ankara'ya taşınacak. Her şeyi toplayın. Geride bir tek vida bile bırakılmayacak. Ne zaman toplanmaya başlayalım? Hemen, şimdi, derhal. Silah tamirhanesi adı verilen ve tophane, silahhane, dökümhane, demirhane gibi bölümleri bulunan bu kuruluşta imalat-ı harbiye subay ve ustalarıyla onların yetiştirdikleri işçiler çalışıyordu. 1920'den başlayarak Anadolu'ya geçmişlerdi. Kamaları alınmış toplara çelik vagon dingillerinden kama yaparak, tüfekleri onararak, eksik parçalarını bulup buluşturup tamamlayarak orduyu ferahlatmışlardı. Mızıldanmadan çare bulur, yokluğa yenilmez, iş bitirmeye bayılırlardı. Makineleri, aletleri, kullanılabilir her şeyi toplamaya başladılar. Büyük demiryolu atölyesi de toplanıyordu. Onarım için atölyede bulunan arızalı lokomotif ve vagonlar tahrip edilecekti. Şehrin terk edileceğini öğrenir öğrenmez halk da göç hazırlığına koyuldu. Düşmanın kıyıcılığını duymuşlardı. Çok geçmeden çoluk çocuk yayalar, köpekler, eşya yüklü eşekler, atlar, at ve öküz arabaları Ankara yoluna düştüler. Arabası olmayanların ellerinde kollarında sepetler, torbalar, omuzlarında heybeler, bazılarının sırtlarında denkler vardı. Bir kız çocuğu geride bırakmaya kıyamadığı kuşunu da almıştı yanına. Saka kuşu küçük kafesin içinde zıplıyor, sevinç içinde şakıyordu. Göç kafileleri gözyaşı gibi ağır ağır akarak birbiri ardınca uzaklaştılar. Arkasını havaalanının, uçak bölüğünün, hastanelerin ve tamirhanelerin araç ve gereçleriyle dolu yük vagonları eklenmiş iki lokomotifli kadar istim üstündeydi. Gece serinliği basmıştı. İsli gaz lambalarından perona hüzün dökülüyordu. Hemşire ve hasta bakıcıların gözetiminde ağır yaralılar taşınmaktaydı. Zorlukla yürüyen bir yaralıya Nesrin yardımcı oldu. Son yaralı da bindirilince doktorlar da binmek için trene yürüdüler. Halide Edip Hanım istasyon binasının önünde duran Mustafa Kemal Paşa'ya baktı. Yenilginin bütün acısı sanki onda toplanmıştı. Yüzü sapsarıydı. Yanında Hakimiyeti Milliye gazetesine savaş izlenimlerini yazmak için cepheye gelmiş olan Ruşen Eşref Ünaydın ile Salih Omurtak ve Salih Bozok vardı. Şehri en son terk edecek olan istihkam subaylarıyla konuşuyordu. Üzülmeyin çocuklar, ordu yaşıyor, önemli olan bu. Demir yollarını onarılmayacak gibi tahrip etmeyin, sonra uğraşmayalım. Çünkü nasıl olsa düşmanı mahvedip bu yoldan geri geleceğiz. Son cümleyi o kadar inançla söylemişti ki ezgin subayların duruşları bile değişti. Uzun katar gece yarısı hareket etti. İstihkamcılar son trene selam durdular. Bu sırada sol kanatta Seyit Gazi batısında ise kanlı boğuşmalar sürüyor, kuşatılmayı önlemek için 12. grup ölesiye direniyordu. Süvari grubu da bu kanada yetişip savaş düzenine girmişti. Eskişehir'in boşaltıldığı çabucak Ankara'da duyulacak milletvekilleri sabah öfke ve kaygı içinde meclise koşacaklardı. Asker kökenli milletvekilleri çekilmenin de bir savaş türü olduğunu açıklamaya çalışıyorlardı ama kimse dinleyecek halde değildi. O kadar güvendikleri ordu bir bir şehirleri düşmana bırakarak çekilmekteydi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. İttihatçı Hafız Mehmet'in sesi gürültüyü bastırdı. İşte apaçık söylüyorum, Enver Paşa gelip de ordunun başına geçmedikçe kurtulamayız. Bursa milletvekili Muhittin Baha Pars'ın tepesi arttı. Bırak Allah aşkına, Enver'in maceracı ve tecrübesiz bir asker olduğunu sen de bilirsin. Ama iddiatçılık gayretiyle böyle konuşuyorsun. Yenilince kaçtı, meclisi açtık, orduyu yeniden kurduk. Şimdi hazıra konmak için mi gelecek? Hafız Mehmet dilini tutamadı. Ordu yeniliyor be, Enver Paşa dost bir kuvvetle geri dönse, durumu düzelse kötü mü olur? Enver Paşa'nın topluma bir Bolşevik kuvvetle Anadolu'ya girmek istediği hakkında bir söylenti vardı. Ama karanlık günlere özgü söylenti furyası içinde kimse önemsememişti. Bunu Enverci bir iddiatçının ağzından duymak pek çoğunu ürküttü. Ahmet Muhtar Mollaoğlu bana bak dedi, aklınızı başınıza toplayın. Taşıma kanla İstiklal Savaşı verilmez. Sonra kan yardımının faturasını insanın gözüne dayarlar. Süreyya Yiğit Hafız Mehmet'in koluna yapıştı. Iraklılar ve Suriyeliler İngilizlerle Fransızları kurtarıcı olarak karşılamışlardı. Şimdi bu kurtarıcılardan kurtulmak için çırpınıyorlar. Bunu sakın unutma. Ankara milletvekili Atıf Taşpınar Hoca araya girdi. Beyler, Ankara'ya göçmen ve yaralı dolu. Zavallı Eskişehirliler de buraya gelecektir. O kadar kişiyi nereye yerleştireceğiz? Kavga edeceğimize bunları konuşalım. Enver Paşa Doktor Nazım'ı çağırdı. Sovyet yönetimi Enver Paşa'ya seçkin misafirlerin ağırlandığı eski başvekillerden Prens Gorçakov'un sarayının bir dairesini ayırmıştı. Dairenin bir odasında da yurt dışına kaçmış önde gelen iddiatçılardan Doktor Nazım kalıyordu. Doktor Nazım mükellef salona girince, doktor gel dedi, otur, önemli bir haberim var. Doktor Nazım oturdu. Enver Paşa'nın yüzünde üzüntü ve ümit karışımı bir gerginlik vardı. Dışişleri Komiserliği'nde telsiz telgraf haberlerini gösterdiler. Yunan ordusu Eskişehir'e de girmiş. Doktor Nazım heyecanlandı. Şu halde Ankara'nın sonu geldi. Evet. Öyleyse bize de yol göründü. Evet. Ruslar emrinize kuvvet vermeyi kabul ettiler mi? Bolşevik Müslümanlardan kurulu bir kuvvet için dayatıyorum. Daha bir sonuca varamadık. Doktor Nazım ayağa kalktı. İktidar tutkusu tınlayan bir sesle, olmaz paşam dedi, görüşmeleri bir an önce sonuçlandırmak gerek. Hemen harekete geçmezsek fırsatı kaçırabiliriz. Görüşme uzayacaksa Anadolu'daki arkadaşlarımızla yetinelim, kuvvet istemekten vazgeçelim. İktidar kadın gibidir, bekletmeye gelmez. İngiltere için bu sıralarda iki şehir çok önemliydi, Ankara ve Moskova. İngiliz haber alma servisi Ankara'da örgütlenmeyi henüz başaramamıştı. Sürekli ve doğru bilgi edinilemiyordu. Türk dostu bir Hindistanlı kimliğiyle Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmesi için yollanan Mustafa Sagir'in İngiliz ajanı olduğu Ankara'da çok çabuk anlaşılmış ve yargılanarak 24 Mayıs'ta idam edilmişti. Bu sebeple Ankara'da çok dikkatli olarak örgütlenmeye çalışıyordu. Kurulması için çalışılan merkeze Black Jumbo Kod adı verilmişti. Hazırlıklar sürüyordu. Moskova'da ise çok iyi örgütlenmişti. Sürekli bilgi akıyordu oradan. Edinilen bilgiye göre Moskova Enver Paşa ile birlikte Anadolu'ya sevk etmek üzere 130 bin kişilik bir kuvvet toplamaktaydı. Enver Paşa'yı Bolşevikliği benimsemeyen Mustafa Kemal'e karşı bugüne kadar bir koz olarak elinde tutan Moskova, yenilgi üzerine bu kozu ileri sürmeye karar vermiş görünüyordu. Radigan'a Moskova'dan alınan bu raporu özetlemeyi bitiren General Harrington, Mustafa Kemal iki ateş arasında dedi, batıdan Yunan ordusu yürüyor, doğuda Sovyet birlikleri yürümeye hazırlanıyor. Radigan huzursuzca kımıldadı. Mustafa Kemal sorunu bitecek, bu sefer de Enver sorunu başlayacak. Sovyet birlikleri Ankara'ya kaç günde ulaşabilirler? Kurmaylarımın hesabına göre 68 günde. Radigan'ın içi rahatladı. Yunanlar onlardan çok önce Ankara'ya varırlar. Harrington evet dedi, kanımca Türk ordusu artık direnemez. Desenize Türk sorunu bitiyor. Yunan 10. Tümeni Eskişehir'i işgal ettikten sonra şehrin doğusuna güvenlik birlikleri sürerek durmuş, Türk ordusu Eskişehir doğusu Seyit Gazi hattına çekilmişti. İsmet Paşa Yunan ordusundaki bu durgunluktan yararlanarak son bir hamle ile Eskişehir ve çevresindeki Yunan birliklerine karşı toplayabildiği 9 tümenle taarruz etmeye karar verdi. 21 Temmuz sabahı Eskişehir Savaşı başladı. Birinci grubun Eskişehir'in kuzeyinden yapmış olduğu taarruz böyle bir hareket beklemeyen Yunanlarda telaş uyandırdı. Üçüncü grup karşısındaki Yunan birliklerinde de kaçma, dağılma belirtileri gözleniyordu. Beklenmedik taarruz Yunan komuta kurulunu panikletti. Türk taarruzunun başarıya ulaşması ve Eskişehir'in elden çıkması Yunan ordusunun güvenliğini alt üst edebilirdi. Komutanlık ne yapacağını şaşırmıştı. Ama tehlikeyi kavrayan birlikler ordu komutanlığından emir almadan direnişe geçtiler, iyi direndiler. Türk cephesinin merkezindeki zayıf bir tümenin bir karşı taarruz önünde gerilemesi cephe hattını dalgalandırdı. Kanatları açık kalan komşu birlikler aynı hizaya gelmek için geri çekilmek zorunda kaldılar. Türk taarruzu yavaşladı, sonra da durakladı. İsmet Paşa kırık bir sesle taarruz çok ümit verici başlamıştı, iyi gelişiyordu diye söylendi. Yarbay Naci haklısınız paşam dedi ama geliştirmeye artık asker ve silah sayımız yetmiyor. Silahıyla birlikte kaçanların sayısı 20.000'i geçmiş durumda. Ne diyorsun? Bu ordunun üçte biriydi. Kaçaklar daha da artacak gibi görünüyordu. Ordu Yunanlılara değil asker deyimiyle general kaç kaça yenilmekteydi. Büyük savaşlar görmüş eski askerlerimizi silah altına alabilseydik iyi olacaktı. Yazık ki hükümet çekingenlik gösterip bu teklifimizi çok geç kabul etti. Çağrıyı duyuramadan savaş başladı. Orduya katılamadılar. Tecrübeleriyle genç askerlere çok yararlı olacaklardır. Umarım hepsi katılır efendim. Tam da harman zamanı ama. Katılırlar. Çünkü bu çağrıyı alan gerçek asker bıçağın ordunun kemiğine dayandığını anlar. Türk ordusu bir basamak daha geri çekilmeyi başarırsa Yunan ordusu havaya kılıç sallamış olacaktı. Bunun farkında olan Yunan komutanlığı sağ kanadındaki birlikleri Türk cephesini Seyit Gazi doğrultusunda yararak ordunun çekiliş yolunu kesmek için olanca güçleriyle saldırtmaktaydı. Albay Halit gözleri delice parlayarak küçük odada dolaşa dolaşa Kurmay Başkanı Binbaşı Ziya II. emrini yazdırıyordu. Yaz, bulunduğumuz mevzileri ne pahasına olursa olsun savunacağız. Her rütbedeki komutandan birliğine hakim olmasını istiyorum. Korkaklık gösterenleri affetmeyecek ve idam edeceksiniz. Yaz, emrimi yerine getirmeyenlere karşı ben de makamı ve rütbesi ne olursa olsun silahımı kullanmak zorundayım. Binbaşı Ziya'nın duraksadığını görünce parladı. Ne diyorsam yaz, vatan elden giderken merhamet ihanettir. Emri hemen tümenlere ilet, ben ileriki mevzilere gidiyorum. Binbaşı Ziya komutanı tanımıştı. Ateş hattına kadar sokularak askerin savaş direncini arttırmaya çalışacak, biri korkup da geri çekilirse vuracaktı. Gece Genelkurmay'da Mustafa Kemal ve Fevzi Paşa ile birlikte Doktor Adnan, Yakup Kadri, Urfa Milletvekili Ali Sahip Ursavaş ve Salih Bozok cepheden gelecek haberleri bekliyorlardı. Yan odada Halide Hanım İngiliz gazetelerinde çıkan ilginç haber ve yazıları çevirmekteydi. İşini bitirince o da katıldı. Geniş odanın havası sigara dumanı ve gerginlik doluydu. Zaman geçmek bilmiyordu.